Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 19 Ağustos, 12 nereden çıktı? 19 Ağustos 2022 bir Cuma günü. Saat 13, 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Önce Sağlık programındayız. Ve konuğumuzu tanıtmak için ben sözü Ayşegül'e bırakacağım ama uzun süredir bu COVID pandemi sürecinde bizi kırmayıp yoğun çalışmalar arasında vakit ayıran, bizlere ve Açık Radyo'ya vakit ayıran bir arkadaşımız, bir dostumuz var. Evet Ayşegül, tanıtım sende.
Evet, konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu. Bülent hocamızı zaten COVID-19 sürecinden itibaren kamuda tanıyor. Kendisi göğüs hastalıkları alanında bir akademisyen, bir profesör. Yani hem öğreten bir isimle hem de hasta bakan bir isimle karşı karşıya olacağız. Hem sahadan bilgi alacağız hem de akademik gelişmeleri dinleyeceğiz kendisinden. Bundan dolayı hele de sonbahara girerken bence herkes gözünü kulağını açsın, bizi dinlesin. Çünkü hani COVID-19'da unutmaya, kamu aslında unutmak istiyor. Büyük ihtimalle sıkıldı artık bundan, COVID-19'dan, ama bir yandan da COVID-19 yayılmaya ve öldürmeye devam ediyor. Bundan dolayı önemli bir program olacak. Hemen başlarken sosyal medyaya da bakıyordum. Psikiyatri hocamız Profesör Doktor Şahika Yüksel'de mutlaka dinleyeceğim diyor. Evet, mutlaka dinleyin bizi.
Evet Ayşegül, sen Bülent hocamı tanıtırken hem akademisyen hem göğüs hastalıkları uzmanı ve bu nedenle çok fazla COVID hastasını gören, hem de Bülent, eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzelt, hem de COVID'i birebir birkaç kez, iki kez galiba yaşayan birisi.
Doğru.
Bu nedenle tekrar hoş geldin Bülent, bize vakit ayırdığın için çok teşekkür
ederim. Hoş bulduk, çok teşekkürler, sağ olun.
Evet, Ayşegül'ün de belirttiği gibi biraz son durumu şöyle bize bir hem Türkiye'de hem dünyada ne olup bitiyor. Ülkemizde hani çeşitli önlemler ortadan kaldırıldı. Sosyal mesafeydi, maskeydi falan. Her şey yolunda gibi gidiyor. Ne dersin? Siz nasıl görüyorsunuz durumu?
Yani tabii ki öyle olmasını isterdik. Daha dolayısıyla hani normalde biz öyle olmasını istedik. Aslında ilk yanılgı herhalde 2019 yılında Çin'de ortaya çıktı. Biz yani tabii ki gidişattan dolayı Türkiye'de geleceğini bekliyorduk ama hiçbir, belki yani kendi adıma konuşayım, bilim insanı olarak, bu işle uğraşan birisi olarak, bu kadar uzun ve bu kadar ciddi bir salgınla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Bir kere oradan bir gol yedik yani, açıkçası ilk baştan bizi şaşırtmaya da başladı. Zaten ben bu hani virüse, bilmiyorum hocam siz de yıllarca uğraştınız ama hakikaten diğer virüslerden çok farklı, biraz psikopat bir yapısı var. Çok farklı şeylere yol açıyor. Her dalgada da farklı belirtilere yol açıyor. Öngörülebilir bir virüs değil. Şöyle farklı bir şey var, davranış yapısı var. Dolayısıyla aslında biz bu son durumu bekliyorduk. Herkes sanki bir öyle bir havaya girdi ki bu salgın bitti, İşte bu hastalık bir daha bizi etkilemeyecek, normal yaşantıya dönebiliriz. Aslında biz bunun erken olduğunu ve bu işin süreceğini tahmin ediyorduk. Ama bizim hani normalde ilk o zaman hani aşıların olmadığı dönemdeki ağır seyirinde kaybolmak üzere olduğunu da tahmin ediyorduk ve görüyorduk. Kısa adada bunu gözlemliyorduk. Dolayısıyla aslında hani önlemlerin kaldırılması açısından, özellikle ben şu yaz döneminde bile toplu ulaşım araçlarında, özellikle uçaklardaki maske zorunluluğunun kalkmasının çok ciddi hasta sayısında artışlara neden olduğunu Türkiye'de ve dünyada gözlemledim. Direkt olarak bu şekilde hastalarımız geliyor. Ve bu açıdan hani Türkiye'de özellikle hep çoğu dalgada böyle oldu. İstanbul'da başlayıp işte çok vaka sayılarının artmaya başladığını biz sahada görüyoruz, gözlemliyoruz. Ondan sonra bu rakamlara yansıyor. Ondan sonra da bir şekilde bu sefer de işte bayram vesile oldu. Bayram dolayısıyla bir Anadolu'ya yayıldı ve bütün Türkiye'de şu anda hasta sayıda çok fazla. Dünyada da buna benzer bir seyir gözlemleniyor ve diyebilirim ki şu anda herkes acaba işte yazın böyleyse sonbaharda nasıl olur diye onu şimdiden düşünmeye başladı. Yani özetlemek gerekirse herkes biraz ekonomik, biraz işte sosyal ve psikolojik açıdan tabii ki bu süreçte yıprandı ve buna bağlı olarak bir açılım süreci yaşadık ama işte bu maalesef virüs öyle bir virüs değil. Hani biz yok ol deyince yok olan bir şey değil. Hala yaşantımız da devam ediyor ve bir süre daha bununla yaşamayı öğreneceğiz.
Bülent Bey, bir şey sorabilir miyim? Olgu sayısı hem İstanbul'dan Türkiye genelinde arttı dedin. Ama yine siz hastaları yakından takip eden hocalar olarak belirtilerde ve şikayetlerde daha hafif bir seyir görüyor musunuz? Yani yoğun bakımlara yatışlar daha mı az eskisine oranla, olgu sayıları artsa bile?
Kesinlikle böyle. Yani işte belki de bizi gevşeten unsurlardan birisi bu oldu. Yani biz derken ben kendimi katmıyorum açıkçası ama hani halkı işte ve sağlık otoritelerini gevşeten, kandıran şey de bu oldu. Halbuki biliyoruz siz de yıllardır griple hani mücadele eden birisiniz. Grip ben bu son sırf geçen sene gripten dolayı grip vakaları da geçen sene ağır seyretti ve iki hastamı kaybettim. Yani baktığınız zaman yıllardır bunun mücadelesini verdik. Siz de ben de işte grip aşısının önemini anlatmaya özellikle risk gruplarında anlatmaya çalıştık. Ve grip yıllarca bizle beraber ve ölüme yol açan bir virüs enfeksiyonu. Şimdi evet ciddiyet azaldı ama griple karşılaştırdığımız zaman çok handikaplar var. Grip biliyoruz ki yazın bir etkisi yok. Hani bir sonbahar ve kış döneminde hayatımızda olan bir virüs. Ama bu dört mevsim etkileyebiliyor ve şu anda vaka sayıları çok fazla olduğu için belki orantısal olarak neredeyse griple aynı ölüm oranlarına sahip olmaya başladı ama vaka sayıları çok fazla olduğu için günde şu anda bakıyoruz resmi rakamlara göre günde 50 kişi Covid'den dolayı hala hayatını kaybediyor. Bir de yazın ortasındayız. Gerçekten hala ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Evet, belirtiler çok hafifledi. Şu anda yatan hasta sayımız çok az. Yoğun bakımdaki hasta sayımız çok az. Ama total rakam büyük olduğu için ve bunun içinde orantısal olarak da tabii ölümler fazla oluyor maalesef.
Ben sözü Ayşegül'e bırakmadan önce son bir şey daha soracağım. Bu yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte klasik COVID belirtilerinde de semptomlarda öne çıkan şikayetlerde bir farklılaşma oldu mu acaba? Böyle bir gözleminiz var mı?
Evet, aslında dediğim gibi biraz önce de her varyantta farklı belirtiler ön plana çıkıyor. Bu özellikle omikron ve alt varyantlarının ortaya çıkmasıyla şunu gördük. Tabii burada hani siz benden daha iyi bilirsiniz. Aşıların çok önemli bir rolü oldu. Hani bu dönüşümde işte tabii kişilerin tekrarlayan enfeksiyonlar geçirme yani normal toplumsal bağışıklığın bir şekilde hem aşı yoluyla hem işte bu enfeksiyonu geçirme yoluyla ortaya çıkmasıyla bu biraz daha hani insanları sağlığını gene tehdit eden ama ölüm anlamında çok daha hani orantısal olarak düşük bir ölüm oranıyla seyreden hale dönüştü. Niye böyle oldu? Şimdi eskiden bakıyorduk daha birinci günde direkt üst solunum yollarını pas geçerek virüs direkt akciğerlere tutunuyordu çoğunlukla. Her ne kadar o zamanki resmi rakamlarda hani açıklıyorlardı akciğer tutulumu %5, %6, %4 o şekilde. Halbuki biz hastaneye gelen, bize polikliniğe başvuran hastalarda %70-80 neredeyse akciğer tutulumu
Evet.
görüyorduk. Ararsanız buluyordunuz, aramadığınız için o zaman bulmuyordunuz. Ama şu anda akciğer tutulumu çok çok azaldı. Yani orantısal olarak kimlerde görebiliyoruz? Aşısızlar gene hala risk altında. Veya aşısı yetersiz olanlar hala risk altında. veya işte ileri yaşlı, hani bu ileri yaştan kastım da 80-90 yaş üzeri olanlarda gene görebiliyoruz. Veya immün yetmezliği olanlarda, işte bağışıklığı baskılanmış kişilerde, buna işte kanser tedavisi görenlerde hala akciğer tutulumları da karşılaşabiliyoruz. Tabii ki akciğer tutulumu burada çok önemli belirleyici. Akciğer tutulumu olduğu zaman tabii ki işte yoğun bakım süreci veya hastaların işte hayatını kaybetme ihtimali daha artıyor. Dolayısıyla burada hani bu varyantta akciğer tutulumun çok az olması tabii ki sevindirici. En sık belirtilerinden birisi tabii bu boğaz ağrısı, burun şikayetleri, burunda tıkanıklık, burun akıntısı. Halbuki bunları ilk dönemlerde çok az görüyorduk. Bu bulgular, boğaz ağrısı her ne bir şekilde bu burun şikayetleri neredeyse hiç olmazdı. Şimdi en sık gördüğümüz belirti haline gelmeye başladı. Bunun haricinde öksürük, şimdi diyoruz yani normalde hani şu anki hani ölüm oranlarının düşük olduğunu söyledik ama gerçekten ciddi anlamda yaşam kalitesini etkileyen ve iş gücü kaybına yol açan da bir durum arz ediyor şu anki durumda. Öksürük mesela önemli bir belirti olmaya başladı bu varyantta. Ama öksürük akciğer tutulumundan dolayı değil. Daha çok hani üst solunum yollarındaki problemlerden dolayı veya baktığımız zaman COVID geçtikten sonra bronşlarda, hava yollarında bir aşırı duyarlılık, hassasiyet gelişmesinden dolayı ciddi uzun süren kronik öksürüklerle karşılaşmaya başladık. Bu da hani omikronun ciddi bir komplikasyonu gibi ve sık olan bir komplikasyonu gibi karşımızda duruyor. Bunun haricinde baş ağrısı oldukça sık, işte yorgunluk, yüksek ateş, hani bakıyoruz çalışmalarda sanki düşük veriliyor. Yani yüksek ateşle hastaların yarısında neredeyse karşılaşıyoruz. Kas ağrıları, gene yaygın vücut ağrıları. Bir de şunu belirtmek lazım, hani hastalar hemen göğsü ağrısı, sırt ağrısı, tabii telaşlanıyor akciğerim mi tutuldu diye ama sıklıkla göğüs sırt ağrısı görüyoruz ama bunlar da dediğim gibi seyrek olarak akciğer tutulumu oluyor. Yani hemen telaşlanmamalar açısından kişilerin söylüyorum. Ve genelde bir klasik bir şey var. Bir 4 gün kadar belirtiler sürebiliyor. 4 günden sonra bayağı şiddeti azalıyor. Ben ne zaman hani klinikte bir komplike oldu mu, akciğer tutulumu oldu mu gibi düşünmeye başlıyorum. 5. günden itibaren hala ileri derecede yorgunluk varsa, halsizlik varsa, o ateş varsa, öksürük çok şiddetliyse veya nefes darlığı varsa, şiddetli göğüs ağrıları varsa, o zaman 5. günden itibaren ben biraz daha hani hastayı görüntüleme anlamında ele almaya başlıyorum. Yoksa çok sık olarak hani hastalarda göğüs ağrısı, sırt ağrısı gibi, kas ağrıları gibi şeyler görülebiliyor. Kulakta problem bu varyantta görebiliyoruz. Kulak tıkanıklığı veya kulak şiddetli kulak ağrıları. Ateş olmadan terleme veya üşüme tarzı, titreme tarzı şeyler gene olabiliyor. Tat koku kaybı az, yani %10'larda diyebilirim ve diğer varyantlarda uzun süre tat koku kaybı olabilirken omikron ve alt varyantlarında genelde tat koku kaybı olsa bile kısa sürede düzeliyor. Yani genel anlamda hani söyleyebileceğim genel belirtiler bunlar diyebilirim.
Bu çok önemli tabii bunları senden duymak. Çünkü hep biz yazılarda gayet teorik, kuramsal olarak okuyoruz bunları. Ama birebir hastalardaki gözlemlerini bize özetledin. Çok değerli olduğunu bu verdiğin bilgilerini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben sözü azıcık Ayşegül'e de bırakayım. Çok konuştum Ayşegül, kusura bakma.
Yok hocam, bu arada doktor arkadaşlardan da oradan buradan mesaj geliyor, onları da okuyorum. Çok önemli klinik bilgiler verdiler. Özellikle aile hekimlerinden çok mesaj geliyor. Şu 4 günden sonra uzayınca iş hani biraz daha komplike mi oluyor? Bir düşün vurgusu bence çok önemli klinikte hasta gelen arkadaşlarımız için. Yani işte hani sağdan gelen bilgi, hele de çok COVID-19 hastası gören bir akademisyenden çok yararlı oluyor dinleyen hekim arkadaşlarımız için de. Şimdi ben yine pratik bir soru soracağım Bülent Hoca'ya. Bülent Hocam, bu Belirtiler biraz daha üst solunum yolları enfeksiyonu kıvamına gelince, biraz daha ılımlı belirtiler olunca, insanlar COVID-19'dan değil de onun komplikasyonlarından korkmaya başladılar. Özellikle işte bu emboliler, trombozlar gibi konularda korkmaya başladılar. Ve de hastaların bir kısmı doktorla karşılaştığında diyor ki PCR bakma bana, D-dimer bak diyor. Artık D-dimeri de herkes öğrenmiş durumda. Bir damarsal patoloji olabilir mi diye. Siz D-dimeri hangi hastalarda bakıyorsunuz? Yani COVID-19 pozitif olduğunu gördüğünüz altta yatan hastalığı olan hastalarda mı, kronik hastalığı, yoksa rutinde bakıyor musunuz?
Evet, rutin olarak bakılması gereken bir test mi yani?
Değil aslında. Çünkü şimdi şöyle, bu konuda maalesef biz hekim grubu olarak bir baskı altındayız. Şimdi hasta size zaten şartlanmış bir şekilde geliyor. O hastayı çoğu yani öyle bir şartlanıyor ki hepsi aslında bize başvuran hastaların hepsi tomografi çektirmek istiyorlar. Biz o bir kere onu ikna ediyoruz. Hiç olmazsa bir radyasyon almasınlar. Hani D-dimer baktırırsınız, bir kan alınmasına bakan bir şey. Biraz belki hani masrafı arttırmış oluyorsunuz sağlık harcamasını ama öbürü daha hani radyasyon var işin ucunda. Biz ilk önce her şeyden önce her hastaya tomografi artık gerekmediğini ve çok az hastada tomografi çektirdiğimizi vurguluyoruz ve ona ikna ediyoruz. D-dimer konusunda da aslında bakılması gereken grup biraz önce söylediğiniz gibi işte belli yaşın üzerinde ve kronik hastalığı, ciddi kronik hastalığı olan gruplar. Bazen hiç hani dediğim gibi bu baskıdan dolayı çok seyrek olarak gençlerde de yükseldiğini görebiliyoruz ama D-dimerin yükselmesi eşittir emboli anlamına gelmiyor. Emboli riskini evet arttırıyor. Bu bir gerçek. Ama omikron varyantıyla beraber hani onun da daha hafif bir seyir gösterdiğini görüyoruz. Yani D-dimeri normal diğer eski varyantlarda daha çok yükseldiğini göstermiyorduk. Bu varyantta çok aşırı bir yani önemli bir problem olarak karşımıza çıkmıyor. Biraz önce bahsettiğim risk grupları hariç onlar da gerçekten hani bakmak lazım ve takip etmek lazım. Eğer yüksekse işte kan sulandırıcı şeyini ayarlamak lazım. Ama aslında hani baktığımız zaman bu işin kılavuzlarına baktığımız zaman normalde emboli riskinin yatan hastalarda ve ağır hastalarda olduğunu ve bunlarda hani D-dimer düzeyleri normal olsa dahi kan sulandırıcı ilaçların kullanılması gerektiği söyleniyor. Ayaktan hafif hastalarda D-dimer bakmak da çok gerekli değil. Hani bu konuda bir kan sulandırıcı da kullanmak gerekli değil ama biraz önce söylediğim gibi hani o kadar hastalar bu konuda bir korku sahibi ki hiçbir söylemeden hepsi zaten kan sulandırıcı işte aspirin türevi ilaçları düşük dozda kendileri zaten bize başlamış olarak geliyorlar çoğunlukla. Şimdi o korkuyu hani şu an için çok yenebilmiş değiliz. Bir başka tabii şeyi söylediniz hatta aklıma geldi. Nasıl grip belki kendisi direkt olarak öldürmüyor, altta yatan kronik hastalığı alevlendiriyorsa aynı COVID'de de bunu görmeye başladık. Hasta diyelim KOAH'lı, KOAH hastası işte KOAH atağıyla size gelebiliyor veya astım hastası astım atağıyla size gelebiliyor. Yani altta yatan bir kronik kalp yetmezliği varsa kalp yetmezliğini tekrar daha kötü bir hale gelmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla bu altta yatan kronik hastalığın alevlenmesi sonucu hastalık daha ağır seyredebiliyor. Akciğeri tutulmasa bile bundan dolayı bu sefer hastayı kaybedebiliyoruz. Yani burada belki COVID tetiği çeken faktör oluyor. Aynı influenza'da gripte gördüğümüz gibi belki hasta bir ay, 1,5 ay sonra altta yatan hastalıktan dolayı kaybedilebiliyor ama tabii esas olayı başlatan COVID burada hani ölüm nedeni olarak görünmüyor. İşte kalp yetmezliğinden öldü, KOAH'tan öldü gibi ölüm nedeni yazılıyor. Yani normalde hani hala şu anda resmi açıklanan rakamlar aslında günde 50 hasta diyoruz hayatını kaybediyor ama aslında baktığımız zaman hani uzayan durumlarda bunlar artık COVID negatif olunca COVID kayıtlarına geçmediği için hala belki bunun iki misli bir hastayı COVID ve onun komplikasyonlarından dolayı her gün kaybediyoruz.
Evet Ayşegül, sen bir şey soracaksın.
Evet, şimdi komplikasyon dedik. Bir de komplikasyondan sonra akla gelen hep ileri dönem sonucu. Bununla ilgili basına çok spekülatif haberler de çıkıyor aslında. Şu anda ispatlanmış bir ileri dönem sonucu var mıdır COVID-19'un?
Şimdi değişik araştırmalardan hakikaten çok farklı sonuçlar geliyor. İşte bir gün bakıyorsunuz işte mental sağlığı etkiledi, işte Alzheimer yaptı falan bir sürü şeyler söyleniyor ama yani gerçekten hani bizim uzun COVID dediğimiz durumu belki pratik anlamda söylüyorum bunu, yoksa ben normalde tabii ki bilimsel yayınları da takip eden birisiyim ama hani benim pratiğimle örtüştüğü zaman ben onu o şekilde kabul ediyorum. Uzun dönem COVID hastası görüyoruz, evet, ama baktığımız zaman hani hastaların üçte birinde deniyor. Bu kadar olduğuna ben hani
Doğru.
pratikte inanmıyorum. Özellikle bu omikron varyantıyla birlikte. Ama bir kronik yorgunluk, bazı hastalarda nefes darlığı, halbuki bakıyorsunuz bütün testleri normal. İşte biraz önce söyledim, öksürük gibi komplikasyonlar. Veya o beyin sisi denilen hani işte böyle bir bulut şey gibi, dünyayı bir sis perdesinin arkasından görme gibi bir şeydir bu. Hani ben de hasta olarak da çok tecrübeli olduğum için çok onu biliyorum. O beyin sisi şeyini görebiliyoruz, evet, gerçekten. Ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Evet, COVID eğer ki ağır geçirdiyse mutlaka bir vücutta biliyoruz ki endoteli bozduğu için, yani damar iç tabakasını bozduğu için değişik organlarda değişik belki problemlerin süre içerisinde ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Biraz önce söyledik zaten, altta yatan hastalığı agrave ediyor, tetikliyor ve bu şekilde bir etkisi olabiliyor. Uzun dönemde de bu belki insanların sağlığına yansıyabilir. Ama ben hani çok hafif geçirenlerin çok böyle bu konuda şu anki bilgilerimizle ve pratiğimle söyleyebiliyorum, paniğe kapılmasına gerek yok diye düşünüyorum. Ama ağır geçiren hastalarımız, ilk dönem hastalarından hala akciğer nakli ne kadar gidebilen, akciğer şeker lezyonları, iz lezyonları olan hastalarımız oldu. Maalesef hani tahribat ağır geçiren hastalarımız da oldu, oluştu. Kalp komplikasyonları çok gördük bir dönem. Ama şu an dediğim gibi belli risk grupları ve belli hani ağırlık derecesinde geçirenlerin belki hani daha dikkatli olması gerekir ama çünkü artık görüyorsunuz herkes neredeyse iki kere, üç kere geçirmeye başladı. Bundan dolayı da insanları paniğe hani kapılmasına gerek yok diye düşünüyorum.
Peki Ayşegül, bir gülümsedin ayrılır.
Galiba ben geçirmedim hocam.
Ben de.
Ya
Peki.
galiba diyorum çünkü
Evet,
hani belki
galiba.
de hani.
Doğru. Bir müzik arası verelim, hem de Bülent'i dinlendirmiş oluruz hem de bir parça dinlemiş oluruz ama parçayı ve grubu tanıtmadan önce bu Didymer için söylediklerinin çok önemli. Neden önemli? Yani bir laboratuvarcı olarak şunun çok iyi bilinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir laboratuvar bulgusuna bakaraktan bir tanıya gitmek ne kadar yanlış bir şey. Yani muhakkak klinik bulgularla birlikte değerlendirilmesi, bir bütün halinde değerlendirmenin yapılıp öyle karar verilmesi çok önemli. Onun için öyle dedimeri yüksek, demek ki emboli, böyle bir bağlantı kurmak çok yanlış, işi çok basite indirgemek olur. Bir sanat olarak kabul edilen hekimliğe bu kadar haksızlık etmeyin der. Ve sizi Arctic Monkey ile bırakacağım baş başa. Şimdi bu grup geldi. Bülent, izlediysen eğer, geçen hafta İstanbul'da bir konser verdiler. Konserden sonra da müzisyenler dışarı çıkmışlar. İşte bir bira falan içiyorlar sokakta. Bir büfeci saldırmış bunlara. Benim dükkanımın önünde durmayın diye, böyle de bir şey yaşadım. Arctic Monkeys grubu üyeleri. Onlardan Do I Wanna Know isimli parça dinliyoruz. 19 Ağustos 2022, 95.0 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu. Arctic Monkeys grubundan Do I Wanna Know isimli parçayı dinledik ve sözü Ayşegül'e bırakayım. Evet, buyurun.
Hep pratik soru soruyorum. Pratik soru sormaya devam edeceğim. Tedavi. En başından beri COVID-19'un tedavide küçük değişiklikler oldu. Sizin yatışlı hastalara verdiğiniz tedavilerde bir değişiklik oldu mu? Bir de ondan sonra çok konuşulan ve benim de merak ettiğim bir konuyu soracağım. Molnupiravir konusu.
Paxlovid'de konuşuyorsun. bir sürü
Evet,
şey.
Paxlovid de konuşabiliriz. Hani Molnupiravir Türkiye'ye geldi diye yani konuşuluyor ama Paxlovid de konuşulmalı tabii. Bülent Hocam böyle karışık sorduk ama yatışlı hastalardaki tedavi değişti mi? Bir de Molnupiravir ile Paxlovid hakkındaki düşünceleriniz.
Şimdi tabii ki bizim şu anda hala çok güçlü bir silahımız yok baktığımız zaman. Hala işte yatırdığımız zaman hastayı olası komplikasyonlar neler, onlara yönelik koruyucu tedaviler ve işte etkinliği çok hani kabul edilmese de işte vitaminler, şu destekler, o tarz destek tedavileri hala uygulanıyor. Ve hastada özellikle akciğer tutulumu varsa, şimdi diğer hani versiyonlarda direkt oluyordu ve biz aslında o dönemde şunu söylüyorduk, işte 7. 10. günden sonra bir kötüleşme oluyordu hastada. Şimdi biraz önce söylediğim gibi 4. 5. günden sonra devam ediyorsa, o zaman akciğer tutulumunu gerçekten düşünmek, hani ve bakmak, araştırmak gerekebiliyor. Yani biraz hani süreler kısaldı o açıdan baktığımız zaman ve dolayısıyla akciğer tutulumu varsa mesela biz daha önce kortizon başlamak için hastada işte oksijende düşme olmaya başlarsa, ağırlaşırsa 7. 10. günden sonra gündeme koyuyorduk, ama şimdi baktığımız zaman ben akciğer tutulumu varsa normal bir viral pnömonide olduğu gibi erken dönemde çok ufak dozda kortizon başlayabiliyorum. Bir hani şey olarak, yaklaşım olarak değişikliklerden birisi bu. Normal tabii ki Molnupiravir şu anda bulunuyor. Molnupiravirle deneyim açısından hani çok fazla da hasta yatırmamakla beraber evdeki hastalarda eğer ki aşıları yeterliyse, hani belli bir yaşın üzerinde, çünkü Sağlık Bakanlığı'ndan arayıp işte hani işte ilaç getirelim mi diye soruyorlar, hastanın onayını alıyorlar. Çok da gerekli olmuyor. Eğer ki hasta hafif geçiriyorsa, biliyorsunuz antiviralleri de ilk başta hani ilk 4-5 günde başlarsanız bir etkisi olabiliyor. Yani ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Molnupiravir konusunda yayınlar hani ilk başta olumlu yayınlar çıkmakla beraber sonra da hani etkisi olmadığına dair de bazı yayınlar çıktı. Dolayısıyla hani etkinlik olarak kafamızda soru işaretleri olmakla beraber ben liste hastalara mutlaka gene kullandırtıyorum.
Bu Paxlovid'le ilgili olarak da hani Amerika'da var, Türkiye'de yok. Biz genellikle dünya görüşü ne olursa olsun tıp camiamızda Ayşegül ne der bilmiyorum ama şöyle hafif bir Batı ve Amerikan hayranlığı çok fazladır. Hani Amerika'da ne kullanılıyorsa iyidir gibi görünüyor. Paxlovid şimdi yere göğe konmuyordu. Benim görebildiğim kadarıyla ama o ilacın Amerika'daki deneyimleri onun da böyle diğer sizin belirttiğiniz gibi diğer ilaçlar gibi pek de mucizevi sonuçlar vermediği konusunda sürekli direnç gelişmeye başlamış falan yani onunla da ilgili bir takım sorunlar var galiba değil mi? Yani genel anlamda hani hiçbir mucizevi ilaç yok hemen tedaviye götüren ve ülkemizin bir eksikliği değil dünyada da yok. Bunun altını çizmekte yarar var çünkü insanlar keşke ABD'de olsaydım ne güzel de beni tedavi edirler diye düşünmesinler yani.
Yani tabii ki bu dediğiniz gibi Paxlovid için daha geçerli. Hani bir çalışmalara baktığınız zaman daha hani biraz daha etkili gözüküyor bak Paxlovid, ama bak şey açısından dediğiniz gibi biraz kullanım hani pratikte kullanım olduktan sonra gerçek hayat verilerinde gerçekten hani böyle mucizevi sonuçlar da olmadığını görüyoruz. Aynı şey aslında burada baştan beri hani yani Türkiye'de gene bulamadığımız bir çok kısa bir süre Sağlık Bakanlığı getirdi, ama çok da kime kullanıldı onu da açıkçası bilmiyorum. Remdesivir, hani Remdesivir özellikle ağırlaşmaya yüz tutan hastalarda gene dediğim gibi ilk bir haftada, o da diyelim başladığımız zaman bazı hastalarda olumlu sonuçlar aldık. Remdesivir'i maalesef bu dönemde de olumsuz şeyler olarak söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla temin edemediğimiz için işte nereden bulursak oradan işte kullanmaya çalıştık. Öyle bir özellikle bu ağır seyrettiği dönemlerde ciddi sıkıntılar. Çünkü çaresizsiniz. Hasta elinizin altında biliyorsunuz ki birkaç gün içinde yoğun bakım olacak veya işte kaybedeceksiniz hastayı. O dönemde bazı hastalarda remdesivir işe yaradı. Hala gene ağırlaşmayı üst tutan hastalarda remdesivir bulunabilirse şayet remdesivir de kullanılabilir. Ama diğer ilaçlar, antiviraller, hani böyle mucizevi bir şey yok. Kimse hani normal bir bakteriyel enfeksiyondaki antibiyotik etkisi gibi antiviral ilaçların etkili olmasını beklemesin. Normalde hani virüslerde belki viral antibiyotiklere karşı direnç gelişmesi daha zor deniyor ama o kadar yaygın bir enfeksiyonla karşı karşıyayız ki dediğiniz gibi bu direnci hani gözlemlemeye başladık. Aslında ben şunu da hani pratik anlamda söylüyorum, araştırmalardan çıkan sonuç olarak söylemiyorum. Favipiravir hani çok günah keçisi gibi
Evet.
oldu bu şey sürecinde. Favipiravir aslında ilk Türkiye'de 2-3 ay kullandığımızda bütün hekim arkadaşlar çok memnundu. Yani favipiravir de ilk 2-3 ayda biz iyi sonuçlar aldık aslında. Ama ondan sonra o büyük bir ihtimalle
Direnç
gene
gerekiyor.
ters gelişmesi oldu. Çok yaygın kullanıldı. Çünkü her hastaya favipiravir başlandı ve ondan sonra o ilacı da kaybetmiş olduk diye düşünüyorum. Yani diğer antiviral ilaçlar için de bu belki benzer şekilde ilerleyecektir.
Peki tedaviden bahsederken ülkemizde yaygın değil, hiç kullanılmamış. Biraz da monoklonal antikorlara ait bir iki şey söyler misiniz? Çünkü acaba bunlar büyük eksiklik mi ülkemizde olması ya da bu konudaki yorumlarınızı alalım hocam.
Gene aynı şekilde monoklonal antikorlarda da çok hani özellikle şeyler arasında türler arasında yani normal mutant virüsler ortaya çıktıktan sonra monoklonal antikorlarda biliyorsunuz hani normal bizim maalesef pratik anlamda kullanma şansımız olmadı monoklonal antikorları ama bakıyorsunuz hani bir ay sonra işte bir ay önce yayınları izlediğiniz zaman etkili denen monoklonal antikor bir ay sonra bu işte şu alt varyanta karşı etkisiz bulundu gibi çelişkili şeylerle karşılaşıyoruz. Ben monoklonal antikorların da benzer şekilde hani çok böyle mucizevi olmadığını düşünüyorum. Hani çok da pahalı olmalarına rağmen. Dolayısıyla elbette burada klinisyen olarak ben neye dikkat ederim? Tabii elimde hangi olanaklar var? Ağırlaşmakta olan bir hasta için ben belki bütün bu olanakları kullanmak isterim. Belki açıkçası COVID'de öyle oldu. Yani nereden neyi tutturabilirsiniz? Hani onu bir hastalık olarak değil, o hastayı bir ayrı bir hasta olarak görüp biliyorsunuz birçok şey denedik. Yani famotidininden işte antidepresan ilaçlarına kadar işte koşusuna kadar bir sürü şey hala deneniyor, hala kullanılıyor. Çünkü o ağır tablolar hep gözümüzün önünde olduğu birçok hastamızı kaybettik. Ve dolayısıyla hani elimizdeki silahları elbette kullanmak isteriz ama bir yandan da gerçekleri de bilmemiz lazım. Şu anda gerçek şu ki hala tedavide çok çok böyle önemli adımlar. Bu işi tamamen eradike edeceğiz. Her hastayı kurtaracağız diyebileceğimiz seçeneklerimiz maalesef yok.
Peki ben sözü Ayşegül'e bırakayım. Daha sonra vakit kalırsa eğer biraz aşıları da konuşuruz. O konuda rappel doz olsun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Ayşegül, söz sende.
Şimdi biraz sonbahara girerken önlemleri de konuşalım. Bülent Hocam, size gelip sorsalar veya sizin elinizde bu konuda bir erk olsa, kamuya hangi yani toplumsal olarak hangi önlemleri önerirdiniz? HES kodu mu, toplu taşımada maske mi? Bir de eğer toplumsal olarak bir önlem alınmayacaksa, bireysel olarak bizlere neler önerirsiniz? Yani örneğin toplu taşımada hiçbir önlem alınmayacaksa herkes maske taksın gibi. Biz toplu taşımaya girince N95 maskeyi mi tercih edelim? Gibi gibi gibi. Hani toplumsal ne önerirsiniz? Toplumsal gerçekleşmeyecekse eğer bireysel ekstra önlem almalı mıyız?
Toplumsal biraz önce de söyledim aslında hani şu anda bile bence toplu ulaşım araçlarında maske zorunlu olması lazım. Yani şu anki hani normal hastanelerde zorunlu ama hastanelerde de gerçekten zor yürütüyoruz bu işi. Hem hastalara sürekli uyarmaktan artık hani yani onlar da tamamen hastane gibi bir ortamda bile maskesiz dolaşma arzusu içerisindeler. Ama işte görüyorsunuz yani normal tamam hafif seyredebilir ama hafif seyredeceğini de %100 garantisi olmadığı gibi hafif seyretmiş haliyle bile bir hafta sizi işinizden alıkoyuyor. Ve biraz önce konuştuk, uzun vadede belki dedim hani çok paniğe kapılmayın ama bilmiyoruz ki yani şu an için şu anki bilgilerimizle konuşuyoruz. Neler olacak? Yani bu enfeksiyonu hani nasıl olsa hafif geçer deyip çok hani bu önlemleri kişisel olarak gevşetmememiz lazım diye düşünüyorum. Şey açısından da mesela düşünün bir AVM'ye giriyorsunuz. Genelde de hani bir X-ray cihazı var. İşte güvenlik açısından sizi arıyor, şey yapıyorlar. Oradan geçirtiyorlar. Niye HES kodunu kaldırdık? Yani o da basit bir önlemdi şu anda. Hani COVID'li bir hastanın serbestçe dolaşımını engelleyecek hiçbir elimizde bir şey yok. Yani en azından kalabalık bir yere girerken bir kontrol yapıyordunuz. Yani nasıl bir siz güvenlik kontrolü yapıyorsanız bunu hala yapabilirdiniz. Çok da zaman alan bir şey de değildi sonuçta. Bu da bence devam etmesi gereken bir uygulamaydı. Kaldırıldı. Belki de hani sonbaharda tekrar gündeme gelecektir, gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani şu yazın halimiz ortada. İşte bu virüsün gittiği falan yok, bir yere gideceği de yok. Bu şekilde bence sonbaharda en azından önlemleri sağlık otoritesinin de genişletmesi ve bu şekilde yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Artık hiç kimse kapanmadan bahsetmiyor ve kapanmayı arzulamıyoruz. Kapanmayı o dönemde niye yaptık? O dönem elimizde aşılar yoktu. Ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyaydık. Ölüm sayılarını azaltmak ve teması azaltmak, enfeksiyonun yaygınlığını azaltmak açısından kapanma önemliydi ilk başta. Ama aşılar yeterince uygulanmaya başladıktan sonra artık kapanma demiyoruz ama özellikle hani kalabalık yerlerde sağlık otoritesinin bu önlemleri alması şu açıdan önemli. En azından kişilere hala böyle bir hastalık var. Bakın dikkat edin. Bunun mesajını vermek açısından bile önemli. Siz şimdi tamamen boş bıraktınız. Yani bu hastalık önemli değil gibi halkta bir algı oluştu. En azından bunu hatırlatmak açısından önemli. Bunun haricinde kişisel olarak ne yapacağız? Kişisel olarak şu anda bu toplu ulaşım araçlarına binerken bizi takacağız. Ve maskede söylediğiniz gibi N95 veya FFP2, FFP3 gibi yani daha güçlü bir maske olması gerekiyor. Çünkü hani normal cerrahi maskelerle özellikle omikron varyantlarının çok bulaşıcı olduğunu ve normal maskeye rağmen bulaşabildiğini biliyoruz. Evet, maalesef şu gerçeği de biliyoruz. Burada aslında hasta olan kişinin maske takması çok önemli. Yani işin büyük kısmı %70'i onda, %30'u hasta olmayan kişinin korunması açısından önemli. Ama en azından bir korunma önlemidir ve iyi bir maskeyle enfeksiyon riskini azaltabiliriz diye düşünüyorum. Yani kalabalık ortamlarda, özellikle toplu ulaşım alanlarında veya insanların kalabalık olarak bir araya geldiği ortamlarda maskemizi gene işte konser olabilir, kapalı alanlar olabilir, gene ihmal etmeyelim diye düşünüyorum.
Peki hocam, Ayşegül'ün galiba tıp fakültelerinin öğrencilerin tercihleri konusunda bir sorusu olacak size ama eğer Ayşegül izin verirsen bir şey soracağım Bülent Hoca'ya. Bir dönem yakın zamanda daha doğrusu Esin Şenol'a yapılan tehditler gündeme geldi. Herkes bunu öğrendi sosyal medyadan. Ciddi bir takım tehditlerimdi. Ama benim bilebildiğim kadarıyla siz de çok eleştirildiniz değil mi? Size de sosyal medyadan ciddi saldırılar oldu özellikle aşılar konusunda. Bir parçacık bu bağlamda aşılardan bahsederken neler yaşadınız ya da ne oldu, niye böyle bir şey yaşadınız? Yani niye böyle doğru sözü söyleyen bu ülkede 9 köyden kovuluyor? Bir anlatsanız hocam şunu.
Ya şimdi biraz önce aslında söyledim, ben sırf bilimsel doğrularla yani bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla hareket eden birisi değilim. Yani bilimsel araştırmaları okurum, yaparım. Günlük pratiğime uyuyorsa sonuna kadar da destekçisi olurum. Aşı konusunda bunu artık yani benim gibi binlerce hasta gören, hala görmeye devam eden bir kişi olarak bunu söylüyorum. Aşılar ortaya çıkmaya başladıktan sonra, aşı uygulamaları ortaya çıkmaya başladıktan sonra aşı olanlarda akciğer tutumlarını son derece az görmeye başladık. Ağır hastalığı son derece az görmeye başladık. Buna karşılık aşı olmayan, o dönemde aşı olmayan birçok hastamızı kaybettik. Yani bu benim gözümün önünde, yani ben herhalde yalan söyleyecek halim yok. Gözümün önünde yaşadığım, birebir yaşadığım olay. Bilimsel veriler de bunu destekliyor. Son derece hani bu konuda hatta dünyada aşılardan sonra 20 milyon insanın hayatının kurtarıldığından bahseden hesaplamalar var. Durum böyleyken şimdi siz bir yerde hem işin pratiğini yapan bile bile yaşayan kişiyi hem de bilimsel gerçekleri inkar ederek ve hiç de bakıyorsunuz çoğunun da tıpla ilgili bir meslek sahibi değiller. Korkunç bir saldırı, linç etmek abi. En ufak bir aşılara destekleyen bir tweet attığınızda bakıyorsunuz. Onlar sanki bir organize grup, organize örgüt gibi. Ne bir bu işten bir çıkarlarım var, neleri var onu da anlamış değiliz. Bir şekilde organize oluyorlar ve saldırı yapıyorlar. Maalesef Esin Hoca'ya artık hani Esin Hoca da çok Twitter'da çok aktif birisi ve aşıları da hani çok iyi bilen ve bu işi en iyi yapanlardan birisi. Ve onu da maalesef bu artık bu iş hani ölüm tehditlerine ve işte öldürme girişimlerine kadar gitti. Yani maalesef bu anlaşılır bir şey değil. Türkiye'de değil sadece bu hani
tabii.
batılı ülkelerde var ama bizde biraz daha sanki abartılı olmaya başladı. Tabii ki aşıların yan etkileri biz hani olmaz olmamıştır falan gibi bir şeyimiz yok. Mutlaka bir toplumda bu kadar COVID için yaygın kullanılan aspirinin belki aşılardan daha fazla yan etkisi var ama yaygın olarak herkes COVID olan herkes aspirin kullanıyor. Yani aşıların yan etkilerini zaten binler yan etkilerini sayıyoruz. Belki hani daha süreç içerisinde bazı şeyler çıkacak ama biz şunu söylüyoruz. Normalde özellikle o dönem yani enfeksiyonun çok yaygın olduğu dönemde yaptığımız yaygın aşılamayla gerçekten on binlerce, yüz binlerce insanın Türkiye'de hayatını kurtarabilmiş olduk. Bu çok önemli bir başarıdır. Aşı yan etkileri sonra tabii ki aşı yan etkilerinden dolayı bir takım sıkıntı çekenler olmuştur. Bazı bilinen yan etkilerini biz de biliyoruz. Bundan sonra biz diyoruz dikkatli artık aşılar aslında önemli ölçüde görevini yaptı. Bundan sonra mesela hani sormadınız ama ben mesela dördüncü doz için
Evet.
diyorum ki çok önemli risk grupları, çok kronik hastalığın varsa, işte bağışıklık sisteminde zayıflık varsa, ya ileri yaşlı bir hastaysa ancak onda ve çok kontrollü bir şekilde dördüncü doz aşılarını öneriyoruz. Veya bekleyin diyoruz sonbahardan bakalım gidişat nasıl olacak, COVID'in gidişi nasıl olacak, işte yeni varyantlara karşı aşı çıkacak mı nedir ne değildir. Ona göre biraz önümüzü görelim diyorum. Yani ben şu anda daha temkinli bir aşılama şeyi yürütmeye çalışıyorum. O konuda hastaları yönlendiriyorum. Ama o dönemde yaygın aşı çok çok önemli.
Evet, çok katılıyorum bütün söylediklerinize. Minik bir soruyla sözü Ayşegül'e devredeyim. Türkovak konusunda bir deneyiminiz oldu mu hocam?
Yok, hayır, hiçbir deneyim olmadı. Hiçbir hastam hani yani kendiliğinden yapan hastamı da görmedim ben. Ben de yönlendirmedim açıkçası. Çünkü hani
Bir bilginiz yok.
yeterli bir bilgi birikimi oluşmadı o konuda. Ama hani etkinlik olarak belki işte inaktif aşı olduğu için hani bir düzgün bir şey yapılsa belki Sinovac'la aynı etkinlikte bir sonuç elde edilebilir ama bu konuda bir şey olmadığı için
Evet, bir veri yok elimizde konuşuyor.
Olmadığı için de yönlendirmedim açıkçası.
Peki, sağ olun Ayşegül.
Evet, yüksek öğretim sınavları, üniversite sınavları. Hocam puanlarımız düşüyor, tıp fakültesi puanları. Neden gençler doktor olmak istemiyor, tıp fakültesini tercih etmiyor sizce artık? Yani tercih ediyorlar ama eskisi kadar yüksek yüzdelik dilimlerinde yokuz bu yıl.
Bakın şimdi hekimlik biraz önce de Selim hocam da söylediği gibi sanat aslında yani normal bir meslek değil. Ve bu sanatta aslında yaşayarak yani ustalarınızdan bir bu bir tane sırf kitap okuyarak elde edilen bir sanat değil. Ustalarınızdan görerek yapmanız lazım. Ta olay aslında bu işin sulandırılması, tıp eğitiminin sulandırılmasıyla başladı bence. Bizim yani normal işte biliyorsunuz herkes tam gün yasası çok güzel falan oldu zannetti ama o dönemde önemli üniversiteler, önemli öğretim üyeleri işte bu şeyden dolayı ayrılmaya başladılar. Belki hani çok belki detay olacak ama o dönem için çok cüzi miktar, asgari ücretin belki yarısına bir çok isim yapmış bir öğretim üyesini üniversitede çalıştırabiliyorsunuz. Yani belki bire kadar geliyordu ama birden sonra kendi muayenehanesinde çalışıyordu ama o bire kadar olan dönemde de o kadar hani o işin ustası ve yeteneğini işte öğrencilere ve asistanlara aktarıyordu ki yani önemliydi, çok önemliydi o şey. Bir kere buradan bir şey başladı. İşte hani öğretim üyeleri aslında bu işi sevmelerine rağmen üniversitelerini biraz terk etmeye başladılar ve zorlandılar. Özel hastanelerinde bir yanda aslında şeyi oldular, yani normal malzemesi oldular. Buradan tıp fakültelerinde eğitim kalitesi çok düşmeye başlandı ve her yere, işte neredeyse ilçelere de tıp fakültesi açmaya başladılar. Özel hastaneler, özel hastane gruplarının her birisinin bir tıp fakültesi var. Ama mesela bir özel hastanede şu anda çalışıyorum, ama bir özel hastanede tıp eğitiminin de çok çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü özel hastalar özel ilgi bekleyen ve hani biraz daha böyle ihtimam falan bekleyen bir grup. Çünkü parasıyla orada yatıyor ve çoğu kişi, özel hasta, işte kendisini bir öğrenciye falan muayene ettirmek istemiyor. Yani bundan dolayı çok pratik anlamda da gerçekten tıp eğitimi bozuldu. Ama esas tabii kopma noktası işte doktorlara yapılan saldırılar. Yani siz çok önemli bir meslek icra ediyorsunuz ve biraz onun saygınlığını ve şeyini yaşamak istiyorsunuz. Yani en azından bir teşekkür edilsin, bir şey yapılsın, siz mutlu oluyorsunuz. Ama bunun yerine işte doktorlar dövülmeye, öldürülmeye başlandı. Hiçbir saygı yok. Çünkü niye, bu da nereden başladı? Gene sağlık otoritelerinden başladı. Yani yukarıdaki idareciler doktorları küçük göstermeye ve istediğiniz zaman bunu şikayet edebilirsiniz, istediğiniz gibi tazminat alabilirsiniz diyen sağlık bakanlarımız oldu. Böyle olunca doktorların halk gözündeki belki saygınlığında çok önemli azalma oldu ve işte bu iş saldırılar şeylere kadar geldi. Ve bitiren sistem daha var, performans sistemi. Performans sistemiyle işte hekimler çok aşırı çalışma ve bunun karşılığında işte biraz 3-5 kuruş fazla para alma şeyine yöneltildiler. Bundan dolayı da verilen hizmetin kalitesi düştü. Bir doktor günde 100-120 hasta bakmaya başladı. Ve bunun sonunda işte gerçekten önemli yorgunluklar, sağlık problemleri, biliyorsunuz ki doktorlar aslında en erken hayatını kaybeden meslek grubundan birisi. Yani kendileri doktor olmasına rağmen ortalama yaş doktorlarda daha düşük ölüm, daha erken ölüyorlar yani doktorlar baktığınız zaman. Ve bunun en sonunda da tabii ki bir diğer etken de bakıyorsunuz neredeyse bir açlık sınırı veya işte yoksulluk sınırında hekimler çalıştırılmaya çalışıyorlar. Ve bu o kadar yoğun bir gün altında çok büyük, hani işte mesela düşünün ki bir beyin cerrahı giriyor saatlerce, 8-10 saat hayatta ve bunun karşılığında almış olduğu ücret, dediğim gibi yoksulluk sınırını aşmayan bir ücret. Bütün bunlar maalesef doktorlardan, hani hekimlikten uzaklaştırmaya başladı insanları. Bu da tabii ki eskiden hani en yüksek puanla girilen tıp fakülteleri idi. Şimdi insanlar tabii ki haklı olarak tercihlerini başka meslek gruplarına yönlendirmeye başladılar. Şu anki koşullara baktığımız zaman da haksız olmadıklarını düşünüyorum. Gerçekten yani hem saygınlığınızı yitirmiş olacaksınız, hiçbir saygınlığı olmayacak mesleğin. Hem çok fedakarca çalışacaksınız, gece gündüz demeden hizmet vereceksiniz. Bunun maddi olarak da karşılığını alamayacaksınız. Bunun sonucunda maalesef işte hekimler yurt dışına gitmeye başladı. Onun yerine de şu anda yurt dışından başka ülkelerden, hani Orta Doğu ülkelerinden veya işte başka ülkelerden, Uzak Doğu'dan gelen işte başka hekimler onların yerini almaya başladı gibi. Yani daha ucuza çalışılabilecek. Yani burada en büyük şey, hani özel sağlık kuruluşlarını ön plana çıkarma girişimleri diyeyim. Yani bu nedir? Burada en önemli gider kalemlerinden birisi doktordur. Doktor maaşlarını düşük tutabilirsek özel hastaneler daha çok gelir. Bununla karşılaştırması nedir? Devlet hastanesinin doktorlardır. Devlet hastanesinin doktorları düşük maaşa çalıştırırsak özel hastanedeki doktorlar da düşük maaşla çalıştırılır ve sistem daha çok kâr eder. Yani bu temelinde ben, yani kişisel olarak söylüyorum, bunun yattığını düşünüyorum ve bunun sonucu da maalesef çok kötü oldu Türkiye için. Hani önümüzdeki yıllarda maalesef eski doktor, yani Türkiye'de gerçekten sağlık açısından yurt dışından bir sürü hasta geliyor. Çünkü şu anki çalışan doktorlar, eski jenerasyon doktorlar ve iyi eğitim almış, gerçekten bu işi çok iyi bilen, bu işte sağlıkla ilgili her türlü şeyi kolaylıkla çözebilen bir şey doktor grubumuz var. Ama 10 sene, 20 sene sonra ne olacak? Yani baktığımız zaman bu şeyleri bulamayacağız. Yani hem doktor eğitimi şu an tıp fakültesi eğitimi kötü durumda, hem tercih eden öğrenciler hani daha düşük puanla öğrenciler girmiş olacak. Ve yurt dışından da işte nasıl bir eğitim aldığını bilmediğimiz doktorlar sistemde çalışmaya zaten başladılar. Dolayısıyla çok iyi bir tablo maalesef çizemiyoruz bu durumda.
Peki, çok teşekkürler. Özellikle bütün bu söylediğiniz her açıdan eksiksiz tanımladığınız olumsuz tablonun karşısında yetkililer de giderlerse gitsinler diyorlar. Yani bu kadar sorumsuzca, cahilce, ayıptır, günahtır diyeceğim. Böylece bitireceğim herhalde. Bilmiyorum Ayşegül, sen ilave edecek bir şeyin var mı?
Maalesef yok. Dilerim daha iyisi olur. Daha iyi günler
Evet.
görürüz. Çok
Hocam çok
teşekkür ederiz
teşekkürler.
hocam.
Sağ ol Bülent. Çok çok teşekkürler, vakit ayırdın bize. Çok keyifli, çok öğretici, çok yararlı bir program oldu. Tekrar tekrar
Çok
teşekkürler
çok
katıldığın
teşekkür
için.
ederiz. Çok
Sağ ol.
teşekkürler.
Evet, müzik arasında vakit kalmadı. Radyo teknik masadan Robi uyarıp duruyor beni, çalma çalma bir şey diye. Peki çalmayalım Robi o zaman. Ve veda edelim. Herkese iyi hafta sonları. Bülent, tekrar teşekkürler. Herkese hoşça kalın, iyi hafta sonları.
Görüşürüz.
Sağ ol.